Merhaba, iyi günler. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan stüdyo konuğumuz. Kendisiyle çok şey konuşacağız. Ekonomi tabii ki ağırlıkta olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sizinle çok yayın yaptık ve her biri de çok ilgi gördü. Hatta kuruluşunuzdan sonra, kurulduğunuz gün Ankara'dan yayın yapmıştık. Sonra online olarak yaptık. Bayağı ilgi görmüştü ve ilk kez stüdyomuza ancak girebildiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Çok
hoş
teşekkürler.
Bulduk. Hayırlı olsun stüdyonuz. Çok
sağ
güzel.
Olun.
Genç, dinamik bir ekip var.
Evet.
Gerçekten şaşırdım. Yani evet. Takdir ettim.
Çok sağ olun. Benden yaşlı kimse yok. dinamizmi oradan geliyor. Evet. Ali Bey, bugün İstanbul programınız vardı. Önemli bir program, onu gerçekleştirdiniz. Ona geleceğiz ama tabii öncelikle bugün basına da açıklama yaptınız. Kurucu üyeniz Metin Gürcan'ın sabah erken saatlerinde gözaltına alınması olayı yaşandı. Kendisi eski asker ve güvenlik uzmanı, bizim de yayınlarımıza sık sık konuk ettiğimiz birisidir, saygın bir isimdir. Olay tam net değil galiba ama tabii herkes önce bir Deva Partisi vesaire acaba ne oluyor diye sordu. Kendisinin İstanbul'dan Ankara'ya yollandığını biliyoruz. Oradaki bir soruşturma, 2020'deki soruşturma kapsamında. Bu olayın ne olduğu konusunda net bir bilginiz var mı? Siz de tam öğrenebilmiş değil misiniz? Nedir olay?
Şu anda bu konuyla ilgili bizim elimizdeki bilgi çok çok sınırlı. Yani bildiğimiz Ankara merkezli bir soruşturma oldu ve gizli bir soruşturma oldu. İkincisi Metin Bey'in sabah saatlerinde evinde arama yapıldı. Daha sonra gözaltına alarak Ankara'ya götürüldü. Bunun dışında bizde bir bilgi yok ama avukatlarımız, partimizin hukukçuları meseleyi çok yakından takip ediyorlar. Metin Bey'in hemen yanında, yakında hukukçu arkadaşlarımız var. Bir yandan dosyanın detaylarını öğrenmeye çalışıyorlar. Bir yandan da Metin Bey'in hukuki bir desteğe ihtiyaç duyduğu anda hemen yanında yer alıyorlar. Biz konunun çok yakından takipçisi olacağız ve bu işin hukuki sürecinde hukukçu ekibimizde, sağlam bir hukukçu ekibimizde sonuna kadar yanında arkasında duracağız Metin Bey'in.
De açık söylemek gerekirse Türkiye'de hukuk deyince insan önce bir duruyor. Yani çünkü siyasette çok iç içe geçmiş bir olay ve Metin Bey de güvenlik uzmanı kimliğin yanı sıra partinizin de kurucusu. Olayın bir siyasi boyutu olabilir mi? Böyle bir ihtimal aklınıza geliyor mu?
Böyle bir ihtimal olabilir. Ağırlıklı olarak siyasi olabilir. Yani bunların hepsi ihtimal dahilinde. Fazla bir bilgimiz olmadığı için bir şey söylememiz zor. Ama şu var ki bu tür iddialar, özellikle hani tırnak içerisinde söylüyorum, bu siyasi casuslukla ilgili iddialar son yıllarda çok sık gündeme gelen bir konu. Çok sık bu suçlama yapılıyor. Fakat bu suçlanan ve kamuoyunun takip ettiği davalarda ya da bu tür olaylarda bakıyoruz. İşte yurt dışından gelen telefonlarla birden insanlar serbest bırakılıyor. Birden ülkelerine dönebiliyor. Yani bunu daha işte geçen hafta yaşadık. Birkaç ay önce yaşadık. Brunson olayında yaşadık. Casusluk gerçekten çok ciddi bir suç. Yani bunu böyle çok ayağa düşürmemek lazım. Yani çok ciddi suçsa gereğini yapmak lazım. Yok öyle affedilebilir. Dışarıdan telefon gelince hemen çözülebilecek olaysa da o zaman bir bakıma işi çok hafifletmiş oluyor ve Türkiye'nin gerçekten hukuk devleti olup olmadığı ile ilgili de hem içeride hem dışarıda da şüpheleri sadece artırıyor.
Tabii
yani sadece geçmişe doğru gözlem olarak ben bunu söylüyorum.
Bir de tabii şöyle bir husus var. O telefonlar yurt dışından geliyor. Metin Bey tıpkı Osman Kavala gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.
Evet.
Onların hani bir devlet yetkilisi onlar adına bir pazarlık ya da müzakere yapma durumu da yok. Böyle bir acı bir durum var.
Öyle bugün tabii bir de biliyorsunuz Sayın Kavala'nın duruşmasının olduğu bir gün. Yani aynı güne böyle denk gelmesi tesadüf mü yoksa başka bir şey mi var onu da bilemiyoruz. Ama önemli olan Ruşen Bey gerçekten bir ülkede yargıya olan güven, bir ülkenin gerçek anlamda hukuk devleti olup olmaması. Meselenin tam da özünde bu var. Ya bugün Türkiye'de bu kadar büyük sorunlar yaşıyorsak, ülkemizde bu kadar güven ortamı bozulduysa, hatta ekonomide bu kadar sorun yaşıyorsak, bunların tam da temelinde Türkiye'nin hukuk devleti, niteliğini önemli ölçüde kaybetmiş olması var. Hukukun üstünlüğü ilkesinin de sürekli ayak altına alınması var. Bu gerçekten çok ciddi bir sorun. Ama ben bugün sabahki basın toplantımızda da söyledim. Yani biz yola çıkarken Deva Partisi olarak, Deva Partisi kadroları olarak yola çıkarken her türlü riski göze alıp yola çıktık. Dolayısıyla burada siyasi bir konu vardır, hedef olmak vardır, şudur budur. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Yani bizi asla yıldıramazlar, bizi bu yoldan geri çeviremezler. Yani bunun çok açık bilmeleri lazım.
Peki.
Biliyorsunuz şu da var, bizim partimiz gittikçe görünürlüğü artıyor. Etkimiz gittikçe artıyor. Partimize olan ilgi artıyor, destek artıyor. Yani vatandaşlarımızın en çok merak ettiği, en çok anlamaya çalıştığı partilerden birisi şu anda Deva Partisi ve yeni bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla yani burada bazı başka niyetler olabilir, bilemiyoruz yani. Tabii dosyayı görmeden bilemiyoruz tam. Dosyayı görsek, şöyle bir incelesek, hukukçularımız baksa, bana rapor etse deriz ki ha, bunun bu şudur deriz yani. Bir o var. İkincisi, bir de biliyorsunuz Türkiye'de Deva Partisi kuruluncaya kadar, şöyle bir kronolojiye bakın, dış politika ve dış güvenlik meselelerinde muhalefet eleştiri yapmazdı. Yani muhalefet ya bu milli meseledir derdi, biraz geri dururdu bu işlerden. Bizim kurulmamızla beraber Türkiye'de o gelenekte artık değişiyor biliyorsunuz. Yani dış politika ve dış güvenlik meselelerinde de eleştiri getirme, ön alıcı bir şekilde hükümeti uyarma. Biz bunu yapıyoruz ve sık yapıyoruz. Yani Metin Gürcan da biliyorsunuz bizim partimizde özellikle dış güvenlik ve dış politika meselelerinde en sivri dilli olan, en açık sert eleştirileri yapan bir arkadaşımız. Dolayısıyla bütün bunları bir resme bakıp koyduğumuzda yani akla bin bir türlü senaryo geliyor kuşkusuz. Ama bizim şu andaki önceliğimiz şu dosyayı bir okumak, dosyaya hakim olmak, dosyaya bir hakim olalım. Daha sonra söyleyeceğimiz çok şey olacak.
Doğru. Hukuk demişken, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü demişken, hep yerli yabancı Türkiye'ye dert edinen insanların hepsinin sorduğu soru şu. Size de hep bunu soruyorlardır. Tamam, Türkiye'de seçimle geliniyor, seçimle gidiliyor. Ama bu seçimle gelip seçimle gitmek hukukun garantörlüğü altında yapılıyor. Ama hukuka güvenin bu kadar sarsıldığı, hukuk devletine bu kadar şüphenin olduğu, ki siz de bunu paylaşıyorsunuz, bir ortamda seçim güvenliği, bu demokrasinin en temel şeyi olan seçimle gelip seçimle gitme meselesinin işleyebileceği konusunda çok ciddi sorular soruluyor, kaygılar var. Burası Türkiye, Türkiye Kore değil falan diyoruz ama ama bunu yerli yabancı çok kişi soruyor.
Doğru.
Yabancı gazeteciler soruyor. Doğru. Ya da vatandaş soruyor. Mesela bir yorum yapıyoruz, diyoruz ki işte Erdoğan dönemi kapanıyor diyoruz. Hemen YouTube'da öyle diyorsun ama gitmez diyor. Siz böyle sorulduğu zaman ne diyorsunuz?
Şimdi enteresan, burada ciddi bir asimetri var. Şöyle, genelde içeride bize en çok sorulan erken seçim olacak mı, ne zaman olacak diye. Ama özellikle uluslararası yatırımcılar, böyle çok uluslu şirketler, Türkiye'ye de yatırım yapmış olan, Türkiye'ye istihdam sağlamış olan şirketlerin üst düzey yöneticilerinden de şu soruyu çok sık duyuyoruz. Ya 2023'ün Haziran'da niye seçim yapsın ki diyorlar.
Yapmayabilir.
Yani kaybedeceği bir seçime niye ülkeyi götürsün diyorlar. Ya yapmazsa diyorlar. Benim cevabım şu oluyor. Evet diyorum, demokrasimiz hasta. Gerçekten ağır hasta ama henüz ölmedi diyorum. Demokrasimiz nefes alıyor. Bu seçimlerde de yapılması gereken seçimi açık fazla farklı kazanmaya çalışmak. Ve sandıklara sahip olmak. Yani bu sandık güvenliği çok çok önemli olacak bu seçimde. Tek tek sandıkların kontrolü için, sandıkların tutanakların saatli bir şekilde tutulması için, o tutanakların merkeze bilgilerinin, verilerinin saatli bir şekilde iletilmesi için çok güzel bir yapı kurmak gerekecek. Ve bu konuda da partiler arası ortak bir mekanizmayı ben değerli buluyorum. Yani isteyen partilerin gönüllülük bazında bir bakıma bir rol ve görev paylaşımıyla sandıklara sahip çıkması seçim günü çok önemli olacak. Bir de tabii YSK var. Yani YSK'nın son 3-4 yıldır tutumuna baktığımız zaman oradan da biz endişeliyiz doğrusu.
İstanbul yani, seçimi ortada mı?
Evet. Yani böyle fark az olduğu zaman ya da tartışmalı konularda YSK maalesef hükümetin etkisi altına girebiliyor ve hükümetin arzu ettiği yönde kararlar verebiliyor. Ve YSK'nın verdiği kararlarda anayasamız gereği nihai karar. Yani şudur deyince iş bitiyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken bir, sandık güvenliğini sağlamak. İki, seçimi açık farklı kazanmak. Şimdi açık farklı seçimi kazanınca hiç kimse hiçbir şey diyemez. Ve o siyasi meşruiyet, her türlü sandık oyununu, her türlü işte YSK üzerindeki baskıyı hepsini alt üst eder. Ama bu da zaten olacak. Yani öyle görünüyor. Yani bu önümüzdeki seçimin ben çok açık farkla şu andaki iktidarın mağlubiyetiyle sonuçlanacağına inanıyorum. Çünkü niye inanıyorum? 70'den fazla ile gittim. Yüzlerce ilçeye gittim. Her gün, her an ben vatandaşlarımızla temastayım. Yani daha bugün işte buraya Tahtakale'den geliyorum. Orada işte toptan altın piyasası, döviz piyasası, o telefonla alıp satan arkadaşlar, Kuyumcular Derneği, işte döviz bürolarıyla ilgili platformlar, şunlar bunlar. Hepsiyle böyle kısalı uzunlu sohbetler yaptık. Oturduk, çay içtik o ara dar sokaklarda, sohbet ettik. Artık hükümetin savunduğu argümanların rasyonelitesinin kalmadığını herkes farkında. Artık hükümetin inandırıcılığının kalmadığını da biliyorlar. Fakat ne var? Hani Anadolu'nun, Trakya'nın tümüne şöyle bakacak olursak, hala o AK Parti ile ve Cumhurbaşkanı ile zamanında kuvvetli bir gönül bağı kurmuş olan insanlarda o gönül bağını koparmak biraz zor oluyor. Onu da görüyoruz, anlıyoruz. Özellikle bu gönül bağının içerisinde yani dini inanç faktörünü de eklediğimizde önemli bir hat olarak o bağın durduğu bir kesimde var. Artık rasyonel argümanlarla savunamıyorlar. Yani bu hükümet bu ülkenin sorunlarını çözer falan diyemiyor kimse. Ama ne diyorlar? Ya evet sorunlar var ama ya daha kötüsü olursa. Ya da diyorlar ki evet sorunlar var ama bağımsızlığımız için, istiklalimiz için bu acıyı çekeceğiz. Bu sıkıntıyı çekeceğiz. Çünkü Türkiye bir bağımsızlık savaşı veriyor. Çünkü düşman çok. Bu düşmana karşı bir savaş var. Savaşta tabii ki mağduriyet olur. Savaşta tabii ki fakirlik olur. Dolayısıyla bizim fakirlere razı olacağız çünkü savaş var. Yani buna inanan bir kesim de var. Ama çok büyük bir kesim olmasa da buna inanan bir kesim de var. Çünkü bunların hepsiyle karşılaşıyoruz. Yani geçen hafta daha işte çok yeni olduğu için yani Çorum'daydım, Yozgat'taydım, Sivas'taydım, Tokat'taydım. Cadde sokak gittim, Seril'de mutlaka halkın arasına rahat karışıyoruz. Ve böyle yapabiliyoruz çok şükür. Bu çok önemli. Yani hükümetin böyle bir şey yapma imkanı yok. Yani bugün Tahtakale'de yürürken kaç kişi dedi ya dediler sen hani korumalar nerede nasıl böyle 3-5 kişi girmişsiniz dolaşıyorsunuz rahat rahat falan. Dedim biz rahatız bir çekinecek bir şeyimiz yok yani. Alnımız ak başımız dik çok şükür. 13 yıl hükümette bakanlık görevi yapıp da hani hem de şu andaki sıkıntıların kaynağı olan bir yapının içinden geliyoruz değil mi? Ama çok şükür en ufak bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Ali yani Bey. Belki zamanda o yaptığımız iyi şeyler... ve vatandaşlarımızdaki o iyi intiba taptaze orada duruyor çok şükür yani.
Şimdi Erdoğan'ı kaybettiğini, iktidarı kaybettiğini söylüyorsunuz ama ortada şöyle bir soru var. Kim kazanıyor? Kim kazanıyor?
Bu güzel bir soru. Çünkü vatandaşlarımız henüz kararını vermedi. Yani iktidar partilerinden önemli bir kopuş olduğunu görüyoruz. Bu kopuşu sadece rakamlarla değil bir de nitelikle ölçmek gerekiyor. Çünkü bir partiye ya da bir iktidara olan desteğin bir niteliksel ölçümü var, bir de niceliksel ölçümü var. Şimdi genelde biz rakamlara, niceliklere bakıyoruz. Halbuki onun biraz derinine inip niteliğe bakmak gerekiyor. Yani bu destek böyle gönülden coşkulu bir destek mi? Yoksa çaresizlikten, seçeneksizlikten verilmiş bir destek mi? Bunu iyi anlamak gerekiyor ki bizim şu anda gördüğümüz sahada hala AK Parti'ye veya MHP'ye oy verecek vatandaşlarımızın en az yarısı aslında başka seçenek henüz gözlerine kestiremedikleri için, başka bir parti üzerinde henüz kendi kararlarını oluşturamadıkları için dönüyorlar tekrar. Ya yarın seçim olsa gene ben işte AK Parti'ye, MHP'ye oy veririm diyorlar. Halbuki niye diye sorduğunuzda, çapraz sorularla değiştiğinizde aslında o desteğin niteliğinin çok bozulduğunu görüyorsunuz. Daha iyi bir Türkiye, sorunlarını çözmüş bir Türkiye için o desteği vermiyorlar. Destek vereceğim demelerinin sebebi daha kötüsünden korkuyorlar. Acaba kazanımlarımız elden gider mi diyorlar. Acaba ülkenin başına bir iş mi gelir diyorlar. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken, diğer muhalefet partilerini bilemiyorum tabii herkesin kendi hesabı vardır, kendi çalışması vardır. Biz kendimizi iyi anlatmak zorundayız. Hazırlıklarımızı vatandaşlarımıza iyi sunmak zorundayız. İyi bir iletişimle mümkün olunca çok sayıda insana ulaşmak zorundayız ki bizleri tanısınlar, bilsinler, hazırlıklarımızı anlasınlar ve gerçekten bu ülkenin alternatifsiz olmadığını, gerçekten bu ülkenin çaresiz olmadığını, bu ülkenin çaresinin olduğunu ve şu anda ülkeyi bunlardan çok daha iyi yönetebilecek insanların ve kadroların olduğunu vatandaşlarımızın görmesi. Onu bir görseler, yani bir evet bunlar gerçekten yapar, iyi yönetir, iki gerçekten seçimi kazanırlar. Şimdi bu iki güven oluşsa, yani bir iyi yönetirler, İki seçimi kazanırlar. Bu güven oluştuğu anda inanın çok farklı bir yere gider bu seçim. Yani şu anda ben bakıyorum, hani anketleri de yapmanın zor olduğu bir dönem. Yani telefonda soruyorlar. Telefonda insanlar konuşmaktan korkuyor. Şu bu. Çok kararsız var. Kararsız neye göre nasıl dağıtacaksın? Bir sürü şey var yani. Sıkıntı var. Ölçmenin çok kolay olduğu bir dönemde değiliz. Ama bizim şu anda 670 ilçe başkanlığımız var. 670. Yani Türkiye'deki 973 ilçeden 670'inde ilçe başkanlığımız var. 81'in 81'de de il başkanı görevlendirmiş durumdayız. Sadece yönetim kurullarında 12 bin arkadaşımız var. İllerde ya da ilçelerde sadece yönetim kurulu üyesi sıfatı taşıyan. Dolayısıyla bir anketlere bakın şöyle, işte nedir, 1500, 2000, 3000 gibi sayılarla yapılıyor değil mi? Bir şehirde örneğin diyelim ki Trabzon'da kaç kişiye telefon edebilirler? Bütün bu sayıda 10, 15, 20 o kadar. Biz bir saat içerisinde Trabzon'da yüzlerce kişinin nabzını tutma imkanına sahibiz. Çünkü Trabzon'un her ilçesinde bizim artık teşkilatımız var. Yani her an her yerin nabzını tutuyoruz. Yani arkadaşlarım şöyle bir kahvehanelere girip çıktıklarında, şöyle bir esnafla dertleştiklerinde, taksi duraklarında uğradıklarında bir saatte bize rapor gelir. Yani herhangi bir kamuoyu araştırmasından çok daha iyi bir network'ü kurmuş durumdayız. Dolayısıyla oralardan da biliyoruz ki yani artık iktidarın seçimi kazanma şansı hemen hemen yok yani. Hemen hemen yok. Ama bunlar kaybedecek de, ama nasıl bir şey çıkacak değil mi? İşte burada çok iyi bir hazırlık gerekiyor. Bu hazırlığın en önemli noktalarından birisi parlamenter sistem. Kaldı ki biz parlamenter sistem çalışmamızı geçen sene Aralık'ta bitirmiştik. Ama açıklamadık. Niye açıklamadık? Çünkü o gün itibariyle diğer siyasi partilerin çalışması henüz hazır değildi. Bir partininki bitmişti. Ama parlamenter sistem çalışan diğer partilerin hazırlığı bitmemişti. Biz onları bekledik. Onlar da bitirsin dedik. Ve biz bunu beraberce konuşalım dedik. Çünkü anayasa değişikliği gerektiren bir hususun mutlaka siyasi mutabakat araşıyla yapılması lazım. Toplumsal mutabakat araşıyla yapılması lazım. Oturduk işte altılı masada Türkiye için parlamenter sistem hedefi, ortak bir hedef şimdi oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparsak çok kıymetli bir şey olacak. Çünkü ilk defa belki Türkiye'de iktidarın karşısına alternatif böyle sağlam mutabakat sağlanmış, üzerinde uzlaşma sağlanmış bir parlamenter sistem hedefi ortaya koymuş olacağız.
Partinin lideri bir araya gelip ortak mı açıklayacaksınız öyle bir...
Ona henüz karar vermedik ama olabilir yani, bizim
çünkü
açımızdan bir sakıncası yok.
Çünkü açık söylemek gerekirse siz daha yıllardır siyasetin içerisindesiniz. Semboller çok önemli siyasette. Yani liderler, kıyafetler, her şey, verilen fotoğraflar. Hala insanlar muhalefet liderlerini biz mesela kolay yapıyoruz. Yani muhalefet resmini yapmak istediğim zaman sizin resminizi, Ahmet Bey'in resmini, Kemal Bey'in resmini falan alıp bunları arkadaşlar bir şeye... Yani birlikte olduğunuz bir fotoğraf yok. Bir Erbakan almasında birkaç kişinin beraber ayakta saygı duruşu fotoğrafı var. Onun dışında yok. O fotoğrafı mesela niye vermiyorsunuz? Yani burada yan yana durmak illaki ittifak yaptığınız anlamına gelmiyor ama insanlar mesela şeyi görmek istiyor. Bilmiyorum. Muhalefette olan insan.
Şöyle yani, bu yan yana bir fotoğraf verecekse bunun sahici bir fotoğraf olması lazım. Yani gerçekten en azından bir temada uzlaşmanın bir fotoğrafı olması lazım. Aksi halde vatandaşlarımıza yani çok doğru yansımış olmayabiliriz. Yani bu parlamenter sistem üzerinde mesela tam uzlaşı sağlanırsa detaylarıyla beraber işte o noktada, ki memleket için önemli konudur. Yani o noktada altı partinin çalışması budur. Altı parti bu konuda mutabakat sağlamıştır. Ha bu ittifak değildir. Koalisyon falan da değildir ama altı parti artık parlamenter sistemde tek bir hedefi ortaya koymuştur. Ve bununla ilgili de eğer seçimlerden sonra vatandaşlarımız bize yetkiyi verirse bizim hedefleyeceğimiz ve ulaşmak için çalışacağımız parlamenter sistem budur diye bizim bir çekineceğimiz olmaz bundan. Ama önce bir anlaşmamız lazım. Yani anlaşmadan önce fotoğraf verip sonra anlaşma, ya uzlaşma olmazsa, peki bu... ya arada sorun çıkarsa, o zaman biz vatandaşlarımızı biraz aldatmış oluruz diye de korkuyoruz yani. Eğer bir konuda birliktelik olacaksa önce birlikteliğin netleşmesi lazım. Gerçekten birliktelik olması lazım. Ondan sonra çıkıp bu birliktelik var dememiz lazım. Bu da ya 3 ay önce olmuş, 3 ay sonra olmuş, çok önemli değil yani.
Size hep sorulan bir soru ama sormadan olmayacak. Bu ittifak meselesi hala şu anda Millet İttifakı, Cumhur İttifakı var. Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nda CHP ve İyi Parti ve anladığım kadarıyla Demokrat Parti var. Onun dışındaki partilerin durumu hala muallakta, belli değil. Şimdi buradaki mesele çok basit bir şekilde seçim satım haline girilsin, o zaman belli olur mu? Yoksa sizlere mesela Deva Partisi olarak size yapılmış, gelin siz de Millet İttifakı'nda yer alın diye bir çağrı yapıldı da siz henüz buna olumlu cevap mı vermediniz?
Şöyle biliyorsunuz, bu ittifak öncelikle seçim ittifakı. Yani hukuken baktığımızda seçim olacağı zaman, seçim kararı alındığı anda partiler seçime ittifak içerisinde gireceğiz diye bildirimde bulunuyorlar. Ve seçim aritmetiği sandıklar ona göre çalışıyor. Onun mevzuatı var. Yeni mevzuat, çok da eski değil bu. Ama seçim bittikten sonra aslında ittifakın hukuki hiçbir niteliği kalmıyor. Yani seçim, çünkü bir ittifak protokolü diye bir şey yok. Yani ittifak partilerinin şu şu şu şu konularda biz ortak politika izleyeceğiz diye bir açıklamaları da yok. İşte Almanya'da izlediniz değil mi? Ne kadar uzun süre koalisyon görüşmeleri yapıldı. Bir koalisyon anlaşması yapıldı, bir kontrat yapıldı, bir akitleşme oldu. Ondan sonra koalisyonu kurduk diye çıktılar, açıkladılar. Dolayısıyla ittifak sadece seçime girerken seçim aritmetiğinin işte barajların, şunların, bunların çalışmasıyla sınırlı bir konu aslında. Yoksa partiler ayrı ayrı partiler. Her bir partinin ayrı politikası var, ayrı tezleri var. Yani zaten çok benzeseler herhalde ayrı parti olmazlar, aynı parti olurlar. Tek partide buluşurlar değil mi? Niye ayrı ayrı parti olsun? Demek ki ayrı ayrı duruşları var partilerin. Yani ittifak konusu biraz böyle bir konu. İstisnali Cumhur İttifakı. Çünkü Cumhur İttifakı seçimden önce kuruldu ama seçimden sonra da bir koalisyon olarak devam etti. Yani aslında seçimden sonraki niteliğine bakacak olursak mecliste AK Parti ile MHP milletvekilleri ortak hareket ediyor. Dolayısıyla biraz eski koalisyonlara benziyor şu andaki aslında Cumhur İttifakı. Yani hukuken ittifak seçimle ilgiliydi. Bu ortak bir irade ortaya koydular, devam ediyorlar. Şimdi bize gelince biz niye şu anda herhangi bir ittifakta yokuz? Çünkü biz yeni bir partiyiz. Yani bu adını saydığınız Millet İttifakı'nda yer almış olan 4 parti, birisi 100 seneye yaklaşmış kurulalı değil mi? Yani bir tanesi herhalde 50 yıllık falan, ben yuvarlayarak söylüyorum. Birisi 20 yıllık. Diğeri de herhalde 4-5 yıl oldu yani en azından hani parti kurulma aşaması, bunun duyulması falan. Ama bizim henüz 1,5 yıl doldurduk. Dolayısıyla böyle yeni bir partinin öncelikle bir kendisini bir anlatması lazım. Kendisini münferiden bir tanıtması lazım. Yani erken aşamada biz bir grubun içerisine girersek o zaman bizi münferiden tanımak için hiç uğraşmaz ki vatandaşlarımız. Ya onlar işte Millet İttifakı'nda bir parti. Daha önceki zihinlerindeki Millet İttifakı kodları neyse bizi o şekilde kodlarlar ve iş biter. Halbuki bizim özgün bir kimliğimiz var. Biz niye bir yeni parti kurduk ki? Yani mevcut partilerle böyle çok benzer şeyler düşünsek giderdik, onlardan bir tanesine yardımcı olurduk değil mi? Niye biz yeni bir parti kurduk? Çünkü Türkiye'nin yepyeni bir partiye ihtiyacı olduğuna kesin kanaat getirdik. Ve kendi özgün politikalarımızla yola çıktık. Kendi değerlerimiz var, kendi ideallerimiz var, kendi ilkelerimiz var. Yepyeni bir kadro, işte biraz önce genel başkan yardımcılarımızla tanıştınız. Onların hemen hemen hepsi daha önce siyaset yapmamış arkadaşlar. Ama kendi alanlarında çok çok başarılı. Her birinin siyasette bizimle beraber başlamalarının tek sebebi ülkemiz için bir şeyler yapma gayreti. Ülkedeki sorunları görmeleri ve ben bu sorunların çözümüne nasıl destek olabilirim, ne yapabilirim? Bunun en etkili yolu siyaset. Onun için bizimle beraber siyasete başlamış arkadaşlar. Ama bizim bu arkadaşlarımızın şimdi tanınması lazım. İnsanların bunları öğrenmesi lazım. Bunlar hep vakit isteyen şeyler. Biz şimdi erken aşamada böyle bir şey yaptığımız anda kimse bize artık münferit bir parti olarak bakmaz yani. O grubun içerisindeki işte birileri derler. Yani
şimdi biliyorsunuz geçen bir tezkere oylaması oldu ve İYİ Parti ile CHP birbirinden farklı tutum aldı. Evet. Birçok konuda da mesela helalleşme çağrısı oldu. Meral Hanım biraz tereddütle yaklaştı ama bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir açılışında beraberdiler. Şimdi bütün bu tartışmalar bir yana, yani ayrı partiler olduğu gözüküyor ama bugün mesela bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir açılışına beraber giderek bir fotoğraf veriyorlar. Evet. Ve o fotoğrafta açık söylemek gerekirse kendini muhalefette hisseden insanlara güven veriyor. Yanılıyor muyum?
Doğru, çünkü yani muhalefetteki partilerin böyle somut biz yapabiliriz, başarabiliriz diye iddialarını somut bir şekilde vatandaşlarımızın önüne koymaları çok kıymetli bir şey. Ama niye öyle bir tören yapıyorlar? Çünkü şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her iki partinin ortak adayıydı. Yani gayet doğal. O Büyükşehir Belediye Başkanı her iki partinin de desteğiyle seçildi ve şu anda projelere de davet ediyorlar genel başkanları. Beraberce o açılışları yapıyorlar. Bu doğru. Yani kendileri açısından yaptıkları doğru. Ama bizim açımızdan biz kendi kimliğimizin inşasına biraz daha devam etmemiz gerekiyor. Şu var bakın, tema bazlı olur. Mesela ne oldu? Bir parlamenter sistem masası kurulma fikri oluştu. Biz kendi çalışmamızı, parlamenter sistem çalışmamızı özellikle açıklamadık. Yoksa 74 maddelik kodifikasyonu tamamlanmış anayasa değişik metnimiz bizim bir yıldır hazır elimizde. Ama ne yaptık? Diğerleri de bitirsin. Biz bunu tek başımıza çıkıp açıklamayalım. Oturalım bir masada bu çalışmaları, farklı farklı çalışmaları aynı zemine taşıyalım. Çünkü bu nitelikli çoğunluk gerektirecek. Normal bir yasa değil. Mecliste nitelikli çoğunluk gerektireceğine göre tek bir partinin bunları yapması zaten mümkün değil. Dolayısıyla partiler arasında bu yönden mutabakat oluşursa bunun seçimlerden sonra uygulaması hızlı olur. Ve ihtilaflara yol açmayacak şekilde olur dedik ve o masaya oturduk. Yani tema bazında biz de yapıyoruz bunu. Ama tema bazında, yani her konuda yapmayabiliriz. Parlamenter sistem konusunu önemsedik. Baktık onun niteliği farklı, o masaya oturduk. Ha, yarın bir başka masa derler, orada olmayabiliriz. Ya da üçüncü, dördüncü masalar ortaya çıkar. Bakarız, eğer uygun görürsek katılırız. Ha, biz bir masa kurarız, diğerlerini davet ederiz. Bizim kurduğumuz masaya gelenler olursa biz onlarla beraber de çalışırız. Dolayısıyla bu tema bazındaki işbirliği ayrı bir şey. Ama ittifak, koalisyon apayrı bir şey. Yani hele hele o koalisyonun konusu olabilecek konular konusunda konuşuyor olmamak. Tabii koalisyon biraz kader ortaklığı. Yani ittifaktan da öte bir şey. Eğer bir kader ortaklığı olacaksa aynı... Ben iş dünyasından geliyorum biliyorsunuz. Yani şirketlerde ortaklık için önce bir ortaklık akti hazırlanır. Bunun şartları olur. Bunun müzakereleri olur. Oturursunuz. İmzaları atarsınız. Ortak bir hedef için... Şu kişiler ya da şu şirketler bir araya gelmiştir ve bundan sonra ortak olarak bu iştedirler denir ve hareket edilir. Ama sıhhatli olması için böyle köklü demokrasilerde bu işin yazılı esaslara bağlanması lazım, yazılı. Yani işte Almanya örneğini verdim. Şimdi Almanya'da sağlam koalisyon kontratları yapmasalar öyle hükümetler 3 sene 4 sene gitmez yani. Mümkün değil. İkinci yılda dağılır. İkinci ayda dağılır.
Burada yani. Şöyle bir şey var biliyorsunuz. Türkiye'de başkanlık sistemine geçildi. Türk tipi başkanlık ve öncelikli olarak kim başkan seçilecek meselesi var. Ve orada da isimler dolaşıyor vesaire. Ve de şöyle bir şey var. Her kim olacaksa olsun bir ekiple çıkmalı deniyor. Ve bu ekibin içerisinde de kişiler beraber daha baştan diyelim ki farz-ı mahal Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaksa Cumhurbaşkan Yardımcısı olarak Meral Akşener bir yanında başka. Sizin de adınız hep ekonomi için geçiyor. Yani şey çevresinde tabii, muhalif çevrelerde. Yani şöyle bir akıl yürütme var. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun bu işin içerisinde, ittifakın içerisinde devada yer alırsa herhalde ekonomiyi Ali Babacan üstlenir diye. Bunlar çok mu spekülatif?
Aşırı spekülatif bana göre. Niye? Çünkü bugün artık Türkiye'nin ekonomisi sadece ekonomi politikalarıyla asla düzeltilemez. Yani daha önce de ifade ettim. Şu anda 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirin. Tayyip Bey yapabilir mesela. Yani dünyanın en iyi iktisatçıları, yani 10 tanesini getirin der. Bir heyet kurar. Der ki vallahi billahi ben artık karışmıyorum. Zaten bilmediğimi de anladım. Bu arkadaşlara da emanet ediyorum ekonomiyi der. O 10 tane Nobel ödüllü iktisatçı bu ülkenin ekonomisini yine de düzeltemez. Niye? Çünkü o iktisatçıların, ekonomi yönetimine koyduğunuz kişilerin Türkiye'nin gidip de uluslararası ilişkilerdeki saçmalıklarını düzeltecek hali yok. O iktisatçıların gidip de Türkiye'nin yargı sistemiyle ilgili sorunları çözecek halleri yok. Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesinin tamamen yerle bir edildiği böyle bir ortamda gidip de hukuk konusunda, yargı konusunda reform yapacak halleri yok. Onlar iktisatçı. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi ancak artık topyekün bir bakışla mümkün. Şu anda Türkiye'nin bir dış politikası yok. Türkiye'nin bir güvenlik politikası yok. Türkiye'nin bir eğitim politikası yok. Türkiye'nin bir hukuk adalet politikası yok. Türkiye'nin bir ekonomi politikası da yok. Şimdi dolayısıyla topyekün bir bakış gerekiyor. Topyekün bir bakış olmadan sadece ekonomi politikalarıyla bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Bir.
Kastım o topyekün bir fotoğrafın içerisinde ekonomi kısmını size.
Ama şimdi topyekün fotoğrafın ne olduğunu bilmiyoruz. Topyekün fotoğrafını. Bunlar çok önemli yani. Burada en önemli konu nedir? Parlamenter sistem çalışıyor ya şimdi. Parlamenter sistem çalışması bittikten sonra biz ne yapacağız? Bir ideal hedefi belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki seçimlerden sonra ulaşmak için çalışmaya başlayacağımız ideal hedef budur. Parlamenter sistemdir. Detayları, parametreleri de budur diyeceğiz değil mi? Ama seçim günüyle, seçimlerin olduğu günle o hedefe ulaşma arasındaki süreç nasıl bir süreç olacak? Onun basamakları ne olacak? Ne kadarlık bir takvim? Bu 6 ay mı, 1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl mı, ne kadar sürecek? O arada seçilecek Cumhurbaşkanı'nın görevi, rolü nasıl olacak? Tam yetkili Cumhurbaşkanı seçildi. Tam yetkili Cumhurbaşkanı ülkeyi parlamenter sisteme nasıl götürecek? Yoksa ayağını mı direyecek? Ayak dirememesi için, ayak sürmemesi için, olayı geciktirmemesi için nasıl mekanizmalar kurmamız lazım? Seçimlerden önce nasıl bir taahhüt setinde bulunmalıyız ki seçecek Cumhurbaşkanı olsun, parlamenter sistem istiyorum diyen siyasi partilerin milletvekilleri mecliste olsun, bunlar ne yapacaklar? Uyum içerisinde nasıl beraber çalışacaklar? Ara geçiş sürecindeki denge kontrol mekanizmaları nasıl olacak? Şimdi tabii bu isimler çok cazibe olduğu için, sansasyonel de olduğu için hemen böyle isimler konuşuluyor. İşte şu şuraya gelsin, buraya gelsin, organizasyon şemaları çiziliyor falan. Bunlar çok erken. Ve bu kadar erken aşamada aradaki bütün o çalışmaları atlayarak bunlar konuşulmaya başlayınca olacak iş olmaz hale bile gelebilir yani.
Burada Meral Akşener çıktı, dedi ki ben başbakanlığa talibim. Burada çok ilginç, hem bir kere Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağını söylüyor, hem de parlamenter sisteme inancını söylüyor, hem de parlamenter sisteme geçildikten sonra da birinci parti olma iddiasını söylüyor. Böyle bir şey. Siz de başbakanlığa mı adaysınız?
Ben daha önce de söyledim. Şu andaki başkanlık sisteminde her partinin genel başkanı zaten doğal bir cumhurbaşkanı adayı. Parlamenter sisteme geçildikten sonra da parlamenter sistemdeki her partinin genel başkanı zaten doğal başbakan adayı. Yani şimdi parlamenter sisteme geçtik. Değil mi? Deva Partisi'ne oy veren insanlar var. Bizim parti teşkilatımız var. Şimdi oy veren insanlar parti teşkilatı herhalde gidip de bir başka partinin genel başkanının başbakan olmasını istemez herhalde, değil mi? Yoksa niye buradalar? Yani her partiye oy veren insanlar ve o partinin teşkilatı için zaten o partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayıdır. Seçimlerden sonraki tablo budur.
Dolayısıyla siz hem Cumhurbaşkanlığına hem başbakanlığa adayım diyorsun.
Hayır, başkanlık sisteminde.
Teorik olarak.
Şöyle, başkanlık sistemi ise eğer, başkanlık sisteminde her partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır diyorum. Parlamenter sistemde de her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayıdır. Yoksa o parti niye var? Yani o çok iddiasız bir durum olur yani. Şimdi ancak istisna ne? İstisna. İstisna nedir? O geçiş süreci var ya, geçiş süreci bahsettiğim. Yani seçimle parlamenter sisteme geçiş arasındaki süreç. Buna yol haritası da bilir, geçiş süreci de bilir. Şimdi o süreç seçimlerden önce oturulur, partiler arasında konuşulursa, oturulur partiler arasında bir mutabakat sağlanırsa seçimden önce, işte rol dağılımı, Cumhurbaşkanı'nın görevi, pozisyonu, geçiş sürecinin basamakları, bir de karşımıza çıkacak farklı senaryolar. Farklı senaryolara göre ne yapacağız? Mesela örneğin bir senaryo. Şimdi Cumhurbaşkanı seçildi, parlamenter sistem istiyorum diyen partilerin bir tanesinin adayı veya ortak aday, ikisi de olabilir, Cumhurbaşkanı seçildi. Ama mecliste parlamenter sistem istiyorum diyen partilerin milletvekillerinin sayısı 300 ila 360 arasında kaldı. Ne yapacağız?
Referanduma
gideceksin. Ne? Hayır. Referanduma bile götüremiyorsunuz.
Referanduma bile, tabii.
Çünkü 360 bulamıyorsunuz. Yani parlamenter sistem diye seçime girdik. Cumhurbaşkanı da seçildi. Ama topluyorsunuz, sayı 360'ı bulmadı. Ne yapacağız?
Cumhurbaşkanı başkanlık sistemiyle ülkeyi yönetecek.
Ama işte bunun konuşulması lazım. Ve bunun bugün konuşulması lazım. Şimdi bunlar konuşulmadan, bunlar partiler arası istişare edilmeden yapılan her bir açıklamayı biz münferit açıklama olarak görüyoruz. Saygı duyuyoruz diyeceğimiz bir, peki, şey yok yani. Ama o nedir? Münferittir. O açıklamayı yapanları bağlar. Biz de izleriz yani, o kadar.
Seçim hususuna gelecek olursak, siz geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir faaliyete geldiniz ve akşam da biz gazetecilerle bir sohbet ettiniz ve ben size orada bir soru sordum. Erken seçim. Ben erken seçim olacak diyorum. Benden başka diyen pek kalmadı ama. Ve şöyle bir akıl yürütüyorum. Diyorum ki ekonomi kötü gidiyor sizin alanınız. Ve daha da kötüye gidiyor. Dolayısıyla Erdoğan ne kadar erken yaparsa seçimi o kadar yüksek oy alır. Yani ben bunu dediğim tarihteki Erdoğan oyuyla şimdi geldiğimiz oy arasında bir kamuoyu araştırmalarına göre çok büyük fark var. Ve muhtemelen zamanında yapacağı zamanda herhalde bu fark iyice şey olacak. Ama siz de dediniz ki, benim bildiğim Sayın Erdoğan dediniz, hep bunları çözeceğini düşünür.
Aynen öyle.
Yani o bunun çözümsüz olduğuna inanmaz.
Evet.
Şimdi en son bir yeni bir ekonomik model deniyoruz biliyorsunuz. Çok kabaca neydi? Düşük faiz, yüksek kur. Ve buradan Türkiye'nin düze çıkacağı söyleniyor. Ve hatta Milli Güvenlik Kurulu da karar aldı. Bunun teminatı oldu. Böyle bir şey. Tabii Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konuyu konuşuyor olması da başlı başına ilginç bir olay. Nedir bu model? Var mı böyle bir model?
Şimdi şöyle, ben bunu aynı şuna benzetiyorum. Hani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır. Böyle giderken bineğinden düşmüş. Millet de bakınca, ya ne oldu hoca, bir şeyin var mı? Sağın solun yaralandı mı falan diye. Yok demiş, ben zaten inecektim demiş. Şimdi iş olup bittikten sonra yapılan bütün akıl dışı, rasyonelite dışı uygulamalara sonradan bir kılıf giydirme. Yani iş oluyor bitiyor. Bundan daha sonra buna bir böyle teorik bir çerçeve dikmeye çalışma. Ben bunu sadece böyle görüyorum. Yani böyle bir buna bir ekonomik model demek mümkün değil. Niye değil? Bunun herhalde sonucunu şu son 3 aydır gördük. Niye? Buradaki iddia neydi? Sayın Erdoğan'ın iddiası. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyordu. Yani faizi indirirsen arkasından enflasyon da inecektir diyordu, değil mi? Teorinin, bu yeni ekonomik modelin en önemli taşıyıcısı bu. Taşıyıcı sütun bu yani. 3 aydır arka arkaya yaşıyoruz. Merkez Bankası faiz indiriyor. Kur hemen artıyor. Kur artışı da daha yüksek fiyatlar, daha yüksek enflasyon olarak vatandaşa yansıyor. Bunu ne zaman yaptılar ilk? Eylül'de denediler, değil mi? Eylül'de baktılar, faiz indi, enflasyon arttı. Ekim'de bir daha denediler. Yine faiz indirdiler, yine kur arttı, yine enflasyon arttı. Kasım ayında yine denendi, yine kur arttı, yine enflasyon arttı. Yani 3 ay arka arkaya faiz düşünce enflasyonun artacağı deneyler sonucunda ortaya çıktı. Yani bir deneyi herhalde sonucunu görmek için hani 1, 2, 3 ama artık 4, 5, 6 bu başka bir şeye doğru gidiyor yani. Ben daha önce söyledim, yani bu ülke dedim bir kişinin deneme tahtası değil, bu ülkenin vatandaşları da laboratuvar kobayı değil yani. Siz neyi deniyorsunuz yani? İktisat ilminin tamamen dışında, akıl dışı, rasyonelite dışı bir şeyler yapıp ondan sonra da olumlu sonuç bekliyorsanız bir hayal. Ama ben biliyorum ki yani bu konuda başarılı olacağını zannediyor. Onun için de ısrarcı oluyor. Dolayısıyla zamanın, ki zaman var, 1,5 sene var değil mi? Yani Sayın Erdoğan'ın zihninde Haziran'a kadar yolu var diyor, 2023 Haziran. Ha, Bahçeli'nin ne yapacağını bilemeyiz. Yani çünkü yani şu andaki yöneten ittifakın anahtarı Bahçeli'nin elinde. Yani Bahçeli ben artık yokum dediği anda ülke paldır gördü seçime gider. Çünkü meclisteki çoğunluğu kaybedince iktidar Bahçeli desteği çekince paldır gördü ülke mecburen seçime gider. Ama Bahçeli ile Erdoğan arasındaki ortaklık devam ettiği sürece son güne kadar Sayın Erdoğan'ın ben her şeyi deneyeceğini düşünüyorum. Yani dene yanıl. Ülke işte görüyoruz. Ülke büyük bir zarar çekiyor. Büyük bir şu anda krizin içerisindeyiz. Vatan gittikçe yoksulluk artıyor. Hayat pahalılığı var. Hepsi var, var, var. Ama vatandaşlarımız da bunu görüyor herhalde. Yani zamanında AK Parti'ye gönül vermiş, zamanında AK Parti'ye destek vermiş vatandaşlarımız da görüyor herhalde bunu. Yani ya acaba bir çıkış var mı? Bir şans daha verelim. Dur bakalım, belki de çözer. Ya da belki de bir bildiği vardır, değil mi? Bu çok yaygındır yani. Hani AK Parti'ye destek veren vatandaşlarımız arasında hani yıllarca oluşan, çünkü yani bizim de işin içinde olduğumuz dönemde o ortak akıl varken, istişare varken, liyakatlı kadrolar varken gerçekten bazı alanlarda çok büyük başarı elde ettik. Ve bu başarı da genelde ne oldu? Hani Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliğine, o haneye yazıldı. Ama şimdi dönüyoruz bakıyoruz. Şu andakinden daha fazla gücü hiçbir zaman elinde toplamamıştı yani. Yani yargıya hükmedebiliyor. Meclis tamamen emrinde. Yani bürokrasiden kendisine durdurabilecek, frenleyebilecek, engel olacak hiçbir şey yok. Yani Merkez Bankası'na talimat veriyor, ertesi gün o talimat oluyor. Bütün gücü elinde topladı. Güçlü liderlik ama ne oluyor, çözemiyor. Ha, demek ki başarının sırrı güçlü liderlikte değilmiş. Başarının sırrı güçlü kadrolardaymış, güçlü kurumlardaymış. İstişaredeymiş, ortak akıldaymış. Başarının sırrı oradaymış, onu görmüş olduk. Ama şu var ki zamanla insanlar bunu anlayacak. Ha, ya diyecekler ki bir bildiği vardır, bir bildiği vardır. Ya galiba bilmiyormuş. Galiba bir bildiği yokmuş. Zaten ülkenin başına bunlar da bilmediği için gelmiş. Ama bildiğini zannettiği için gelmişti. Herhalde insanlar bunu önümüzdeki süreçte daha iyi anlayacak.
Bir spekülasyon da şöyle yapılıyor. Siz de biliyorsunuzdur. Ülke seçim havasına nasıl girer? Bahçeli'nin desteğini çekmesi dediniz. Bir diğer seçenek de AK Parti içerisinde milletvekillerinin özellikle ve belki de teşkilatlarda çok ciddi kopuşlar olması ve burada da tabii adres olarak sizin partiniz, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, belki biraz da İyi Parti'ye geçiş falan. Böyle şeyler var mı? İhtimaller, yani nabız yoklayanlar?
Biz böyle bir şeyi gözlemlemiyoruz ama yani son yıllarda artan oranda teşkilat yapısı ve meclis grubu öyle oluşturuldu ki yani o çoğu insanın başka bir şeyi yok. Yani hani Tayyip Bey zaten büyük bir lütuf yaptı ve o görevlere geldiler. Yani onların şimdi gidip de başka yerlerde kendilerine bir gelecek aramalarını ben biraz zor görüyorum yani. Zor görüyorum orada. Yani çünkü profil çok farklı bir profil oldu. Eskisi gibi değil. Mesela bizim o 22. dönem milletvekili grubuna bakalım. O 2002 seçimlerindeki. Mesela orada gerçekten münferiden çok güçlü karakterler vardı. Yani kendi özgün fikri olan, duruşu olan çok sayıda insan vardı. İşte 1 Mart tezkeresi geçmedi yani. Hatırlayacak olursanız 2003 geçmedi. Ama ne oldu? Öyle özgün duruşu olan, hani özgürce kendisini ifade edebilen, kendi koyduğu ilkelere bağlı olan insanlar yavaş yavaş sistem dışı bırakıldı. Ve tamamen şahsi sadakat üzerinden bir kadro oluşturuldu. Yani teşkilatlarda da mecliste de. Dolayısıyla yani ben erken aşamada açıkçası öyle bir şey pek beklemem. Bir kopuş, ama burada önemli olan teşkilattan kopuş ya da meclis grubundan kopuş değil ki. Burada önemli olan seçmen tabanı, yani vatandaşlarımız, oy verecek insanlar. Asıl o kopuş oluyor şu anda yani. Ve seçim sonucunu belirleyecek de o kopuş. Yoksa teşkilatlardaki kopuş, milletvekillerindeki kopuş seçim sonucunu belirlemez. Yani asıl seçim sonucunu belirleyecek olan halkın kopuşu, ki o tabandaki kopuş sürekli devam ediyor. Her gün, her saat devam ediyor. İşte bugün Tahtakale'de kaç kişi kulağıma eğildi? Ya 3 dönem ben oy verdim ama artık mümkün değil. Ama kısık sesle ve kulağıma fısıldıyor insanlar. Korkuyor çünkü bir başkası duymasın diye yani. Şimdi
burada
belki etrafında hala o arkadaşlarımızı AK Partili zannediyor olabilirler. Bu şey açısından, halk açısından, evet, vatandaş. Ama gönül kopuşu çoktan olmuş yani. Hani
bu hep dünyada ve Türkiye'de çok tartışılan bir husus, seçmen tercihlerinde en önemli belirleyenin ekonomi olduğu söyleniyor. Hı. Ve birçok muhalif kişi de ya bu ekonomik koşullarda hala nasıl bu kadar oy alır diye bir şey söylüyor. Siz başta biraz değindiniz, bağlılık vesaire dediniz ama bu yaşanan yoksullaşma, ki AK Parti'nin tabanında, seçmen tabanında çok ciddi bir dar gelirli vatandaş kesimi var. Bu insanların hani Erdoğan sevgisi, bağlılığıyla kendi gelecekleri, ailelerin geleceği kaygısı arasındaki denge nasıl yürüyor? Ve tabii burada siz de başta bahsettiniz, buraya bir şeyin devreye girmesi gerekiyor değil mi? Yani birisinin ya bu işler iyi gitmiyor ama şurada iyi gidebilir diyeceği bir şeyin.
Doğru.
Yani olay bu mu şu anda? Yani seçenek mi?
Ağırlıklı olarak öyle. Öyle. Ama nedir? Yani ben sadece çok takribi ve kendi şahsi tahmini rakamını söyleyeyim. Yani muhtemelen Türkiye'deki 100 seçmenin hala 10-15'i yani Sayın Erdoğan'a o gönül bağını devam ettiriyor. Yani o şahsi gönül bağını devam ettiriyor diye ben görüyorum. Bunun bir kısmı dini duygularla, bir kısmı ya acaba ülkenin başına bir iş gelir mi? Acaba ülkede bir zafiyet oluşur mu? Çünkü düşman çok. Çünkü inanıyorlar da buna bazıları. Yani gerçekten Türkiye'nin çok sayıda düşmanı olduğuna, bütün dünyanın el ele verip Türkiye'yi böyle batırmak için uğraştığına falan inanıyorlar. Çünkü hükümet bunu sürekli pompalıyor. Yani düşman çok, düşman çok, düşman çok. İşte ne diyor? Ekonomik istiklal savaşı veriyor diyor. Ya kime karşı veriyorsun ki istiklal savaşını? Kime karşı yani? Şimdi ama hayali düşman üretildiği anda ona inanan bir kesim oluyor. Yani %10-15 civarında ben bunu tahmin ediyorum bugün itibariyle. Şimdi normal demokrasilerde dediğiniz doğru. Yani eğer bir hükümet ekonomiyi yönetemiyorsa o hükümet gidiyor. Ya biz bunu yaşadık, 90'larda çok yaşadık. En son 2001 krizi geldi. Üçlü koalisyon vardı biliyorsunuz. 2002 seçimlerinde üç partinin hepsi de baraj altı kaldı. Yani üç partinin tamamı, MHP de dahil buna, meclis dışı kaldılar. Ama bugün biraz daha özel bir durum var. O özel durumu anlamak lazım. Yani o duygusal bağın önemine bizim dikkat etmemiz lazım. Onun için biz muhalefette tarzımıza çok dikkatliyiz. Onun için biz özellikle AK Parti seçmeninin böyle bir korumacı refleksleri var yani hani. Haklı korumacı refleksleri var.
Endişeli muhafazakarlar konusundaki çıkışınız o anlamda bir evet, bayağı bir gündem oldu. Evet, eleştiri evet, de aldınız çok.
Yani oluyor ama biz doğru bildiğimizi söylüyoruz, ne yapalım yani. Bazen böyle kabuller var, o kabullerin dışında bir şey söylediğiniz zaman kızanlar oluyor, eleştiren oluyor. Yani biz doğru bildiğimizi konuşuyoruz.
Sizin partinizin yani şöyle bir meselesi var sanki. Bir siz başta olmak üzere birçok kadro AK Parti geleneğinden gelen kadrolar var. Bir de demin tanıştığımız arkadaşlarınız gibi sıfır kilometre siyasetçiler var. Seçmen tabanında da belli ki eski AK Parti'ye oy vermişler var ama bir de gençler, daha liberal düşünenler vesaire var ve hepsinin beklentileri farklı. Ve o endişeli muhafazakarlar çıkışınızda özellikle AK Parti geçmişi olmayan ve size ilgi duyan kesimlerde bir tedirginlik gözledim ben.
Ya şöyle
yani şimdi, bir endişeyi dile getirirken başka bir endişeye mi yol açıyorsunuz?
Ya şöyle şimdi tabii şunu ben anlıyorum. Yani uzun süre devam eden bir Erdoğan iktidarı, AK Parti demeyelim de artık Erdoğan iktidarı diyelim. Ve ülkenin içine düştüğü durum, bu özgürlüklerle ilgili sıkıntılar, en sonunda da bu ekonomik kriz gerçekten toplumumuzun belli kesimlerinde çok ciddi bir kızgınlık oluşturmuş durumda. Ama öyle bir kesim var ki aslında sayıca çok değiller fakat hani çok aktifler. Hani sosyal medyada aktifler ama sayıca çok değil. Bir rövanşist his ve rövanşist uygulama havasına bugünden girmiş durumdalar. Yani işte biz geliyoruz ve sizin de canınıza okuyacağız. Sayıca çok değil. Ben bunu çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir söylemin, böyle bir rövanşizm hissinin hiçbir şekilde sonuç getiremeyeceğini, bu söylemin sadece ve sadece yani AK Parti'ye gönül vermiş insanları daha fazla Sayın Erdoğan'ın etrafına konsolide edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye bu kısır bir döngüde oldu yıllarca biliyorsunuz, hatta 10 yıllarca. Yani üste çıkan alttakini eziyor. İktidar gücünü eline geçiren ötekini bastırıyor, sindiriyor, uzaklaştırıyor, haksızlık yapıyor yani. Bu da bitmeli diyoruz. Yani bu dönüşümlü zorbalık dedim ben buna. Dönüşümlü zorbalık. Yani gücü eline geçirenin kendisi gibi düşünmeyenlere zulmetmesi, kendisi gibi düşünmeyenlerin haklarını sınırlaması, kendisi gibi düşünmeyenlere hayatı dar etmeye çalışması. Bu yanlış bir iş. Yani bu bitmeli. Dolayısıyla şu anda muhalefette böyle bir gelelim canlarını okuyacağız, bir gelelim hıncımızı alacağız, öcümüzü alacağız, hesap soracağız, yakalarına yapışacağız. Şimdi bu hisler olabilir tamam ama bunu çok açık şekilde sosyal medyada şurada burada falan söyleyince o zaman ne oluyor? AK Parti seçmeninde de kusura bakmayın biz Erdoğan'ı size yedirmeyiz diyorlar. Onun için burada sonuç almak önemli, sonuç almak. Herkesin hissi olabilir. O hukuk devleti demiyor muyuz? Yani hukuk devletinde öyle rövanş var mı? Hukuk devletinde devri sabık var mı? Hukuk devletinde öyle geleceğiz canınızı okuyacağız var mı öyle bir şey? Hukuk devleti hukuk içerisinde çalışır. Tabii ki seçimlerden sonra önceki dönemlerle ilgili yargı denetimi tabii ki yapılır. Meclis denetimi tabii ki yapılır. İdari denetim tabii ki yapılır. Ama bunların hepsinin hukuk çerçevesinde olması lazım. Yani şu anda hukuksuzluk var ülkede. Çivi çiviyi söker, biz geleceğiz, biz de hukuksuzluk yapıp sizin canınızı okuyacağız. Öyle bir şey, yani bu çok yanlış bir iş. Ben ona işaret ettim o dönemde.
Peki,
yani Kılıçdaroğlu... Kusura bakmasınlar, biz de ona izin vermeyiz öyle bir şey yani. Öyle bir şey yok. Eğer hukuk devleti diyorsak herkes hukuka saygılı olacak. İktidara gelen tek bir vatandaş dahi olsa onun düşüncesine, hayat tarzına saygılı olacak. Olduğu gibi onu kabul edecek yani.
Bu bağlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz?
Yani ben doğrusu yani samimi bir çağrı olduğunu varsayarak, gerçekten samimi hislerle bir helalleşme çağrısı olduğunu varsayarak gayet olumlu karşıladım. Çünkü biz bir sefer bizim kültürümüzde helalleşmek iyi bir şeydir yani. İyi bir şeydir. Helalleşmek aynı zamanda zamanında yapılmış haksızlıkların da bir kabulüdür. Aynı zamanda bir öz eleştiridir. Dolayısıyla yani samimi bir helalleşme çağrısını olumlu buldum.
Son olarak toparlıyoruz. Partiniz ne durumda? Samimi bir şekilde tabii parti liderine bu sormak zor ama ne durumda? İstediğiniz, beklediğiniz tempoda gidiyor musunuz? Hala önünüzde bir tek engeller var mı? Dış engelleri kastediyorum. İçeride istediğiniz kıvamı yakalayabildiniz mi?
Şimdi öncelikle bizim bu kadro yapımızı iyi anlamak gerekiyor. Deva Partisi'ni anlamak için. Çünkü partimiz ilkeler, değerler ve aynı zamanda bir insan kaynağı yapısından oluşuyor. Bugün bizim üye veya gönüllerimize baktığımızda bu arkadaşlarımızın sadece %30'u daha önce AK Parti'ye oy vermiş insanlar. %20'si daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar. %10'u daha önce HDP'ye oy vermiş insanlar. %10 civarında MHP var. %10 civarında İYİ Parti var. %20 civarında da daha önce hiçbir partiye oy vermemiş. İlk defa siyasete, daha önce hiçbir partiye oy vermediği halde siyasette bizimle olmak isteyen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla çok renkli bir insan kaynağı yapımız var. Ve bizim partimizin insan kaynağı yapısını bir araya getirdiğinizde aslında tüm Türkiye demek bu. Tüm Türkiye. Bizim her il başkanlığımız, il yönetimimiz o ilin sosyal dokusunu aynen yansıtıyor. Her ilçe yönetimimiz o ilçenin sosyal dokusunu aynen yansıtıyor. Dolayısıyla bizim partimizin çatısı altında temsil edilmeyen bir toplum kesimi yok. Yani aklınıza kim gelirse gelsin, en küçük yüzdede olduğunu düşündüğünüz bir toplum kesimi olsun, sorun bana, diyeceğim ki şu teşkilatımız şurada, bu arkadaşlarımız şu anda görevli. Ve bunların çoğu kendileri geldiler. Yani bizim örgüt yapımız internet üzerinden bize başvuran arkadaşların çok ağırlıklı olduğu bir örgüt yapısı. Bizim il başkanlarımızın çoğu bize internetten ulaşmış arkadaşlar. Daha önce bildiğimiz insanlar değil. Ve bunların çoğu daha önce hiç siyaset yapmamış insanlar. Yani başka partide gidip oy kullanmışlar ama daha önce siyaset yapmamış arkadaşlar. Ve bu Türkiye için çok yeni bir kavram. Yani bugün gidip de diyelim ki Giresun'un Bulancak ilçesinde vatandaşlarımızın gayet güler yüzüyle ve ilgisiyle karşılanıp aynı zamanda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de aynı ilgiyle güler yüzle karşılanan bir başka siyasi parti yok şu anda. Çünkü siyasi partiler, dikkat edin, belli hedef kitleler üzerinde yoğunlaşıyorlar ve o hedef kitlelerden aldıkları oyla iktidar olmaya hazırlanıyorlar. Oysa bizim hedef kitlemiz böyle coğrafya bazında, etnik köken bazında ya da mezhep bazında bir hedef kitle değil. Bizim hedef kitlemiz ilkeler, değerler bazında. Toplumu yatay kesen sorunlara bakıyoruz. Toplumu yatay kesen çözümler üzerinde çalışıyoruz. Biz ne diyoruz mesela? Özgürlükler diyoruz. Şunlar için, şunlar için, şunlar için özgürlük demiyoruz. Herkes için özgürlük diyoruz. Bakıyoruz gençlerimizin en önemli sorunu özgürlük. Bir numaralı konu, dertleri o. İşsizlik çözüleceksek işsizlik, herkes için işsizlik. Herkes için. Demokrasi diyorsak herkes için demokrasi. Hukuk diyorsak herkes için hukuk. Dolayısıyla bizim parti kimliğimiz çok farklı. Ama bunu vatandaşlarımızın hani anlaması, vatandaşlarımızın bizi tanımlaması ve kendi zihinlerinde bir kimlik oluşturabilmeleri biraz vakit istiyor. Bütün buna rağmen çok şükür bizim vatandaşlarımızla olan münasebetimizde ve vatandaşlarımızın desteğinde coğrafya farkı yok. Yani bugün gittiğimizde mesela bizim diyelim ki İzmir teşkilatımız değil mi? Ya yani normalde İzmir'de bazı partiler diyelim ki hani AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelere giremezler. Diğer partilerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu ilçelere giremezler mesela. Yani şey olur, tepki olur falan. Ama bizim teşkilatımız her ilçeye rahat girip çıkıyor. Ve her ilçeden benzer seviyede ilgi ve destek görüyoruz. Biz bugüne kadar genel merkez olarak para verip de hiçbir kamuoyu yoklaması yaptırmadık. Ama ne yapıyoruz? Kamuoyu yoklamalarına bakıyoruz. Fakat kamuoyu yoklamalarının da hem çoğunun telefonla yapıldığını ve vatandaşlarımızın kendi düşüncelerini, tercihlerini de rahat ifade edemedikleri bir ortamda yapıldığını da farkındayız. Hele hele bu kararsız kitleyle ilgili o matematiksel dağıtmalar var ya, yani o konularda bizim ciddi tereddütlerimiz var bir. İkincisi, hala iktidar partilerine destek vereceklerini telefonda ifade eden vatandaşlarımızın da gerçekten seçim günü geldiğinde bu kadar rahat bir destek vereceklerini biz zannetmiyoruz. Mutlaka kopuşlar olacaktır. Bu neye bağlı? Yani bizim ve iddialı olan diğer siyasi partilerin kendilerini gerçekçi bir seçenek olarak güçlü bir şekilde ortaya koyup koyamamalarına bağlı. Biz genel anlamda baktığımızda çok şükür, çok çok memnunuz. Yani ben her sabah böyle mesaiye başlarken, çalışmaya başlarken iyi ki Deva Partisi'ni kurmuşuz diyorum. İyi ki bu işe başlamışız.
Pişman değil.
Çünkü pişmanlıktan öte yani iyi ki yapmışız diyorum. Yani şu anda Türkiye'de Deva Partisi diye parti olmasaydı. Bir düşünün yani Deva Partisi diye bir şey yok. Bir düşünün, bir hayal edin. Artık şu anda biz Türkiye'deki yani siyasetin çok önemli, çok önemli, çok merak edilen, çok merak edilen insanların ilgiyle dinleyip takip etmeye çalıştığı bir siyasi parti olduk. Ve bunu özgün bir insan kaynağı yapısıyla yaptık. Ama özgün insan kaynağı yapısı derken nedir? Her kesimi kucaklayan bir yapı bu. Ama her kesimi kucakladığımız için de toplumdaki bütün fay hatları, bütün mayınlı arazide olduğu gibi içimize taşımış olduk. Bunun artıları var ama yönetimle ilgili de zorlukları var.
Vaktimiz olsaydı onları da
yani,
konuşacaktık ama.
Ama bu gerçekten yepyeni bir şey. Bu ülkenin eğer bekasından, birlik beraberliğinden bahsediyorsak, gerçekten ötekileştirme hiç yapmadan, hiçbir kesimi dışlamadan, herkese rahatça oturup konuşabilen bir siyasi partiyiz biz bu. Ve Türkiye'nin asıl ihtiyacında bu olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin bekası için, birlik beraberliği için, siyasi birliği için, toprak bütünlüğü için ayrıştıran, ötekileştiren değil, belli kesimleri hedefleyip öbürlerini böyle dışlayan, düşmanlaştıran değil, tam tersine bütün ülkeyi kucaklayan ama demokrasiyle, hukukla, adaletle, refahla, iyi bir ekonomiyle kucaklayan bir tutum içerisindeyiz ve iyi ki bunu yapıyoruz diyoruz. Başkasını yapamayız zaten. Çünkü biz inandığımızı yapıyoruz. İnandığını yapmanın verdiği mutluluk ve tatmin duygusu çok yüksek.
Ali Bey, çok sağ olun. Artık vaktimiz birazdan haber bültenimiz başlayacak. Bir dahaki sefere daha uzun bir zamanda yapalım. Çok soru vardı kafamda ama artık bayağı verimli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Tekrar ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar yeni mekanınız hayırlı uğurlu olsun.
Sağ olun.
Başarılar diyorum. Böyle genç, dinamik bir ekiple çalışmanın sonuçlarını mutlaka alırsınız. Çünkü biz alıyoruz. Partimiz olarak siz de alırsınız inşallah.
Evet. Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Gidasun, Nurşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl